İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla yine Ankara stüdyolarında karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Milliyetçi Hareket Partisi 23. ve 24. dönem Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran Bulut Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım.
Ben buyurduğunuz gibi Balıkesir Milletvekiliyim. Eğitimciyim. Matematik eğitimi aldım. Uzun yıllar eğitim yöneticiliği yaptım. Sonra siyaset, ülkeyi yönetme sanatı zaten. Siyasette ideallerin, düşüncelerin doğrultusunda milletvekili adayı oldum. Milliyetçi Hareket Partisi ve onun felsefesiyle ben büyüdüm, yetiştim, yaşadım, yaşıyorum. Ve Türk milletini bu geri kalmışlık zincirlerini kırmak, Türk'ü yeniden ayağa kaldırmak, yoksulun, mağdurun, kimsesizin, arkasızın arkası olmak, çaresi olmak adına yola çıktım. 23. 24. dönem, iki dönemdir milletvekilliği yapıyorum. İlimi, ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Mecliste vermiş olduğum 911 önerge ile, 34 kürsü konuşmamla, kanun tekliflerimle, parlamento görevlerimi yaparken yöremin, ülkemin sorunlarını da sık sık meclise taşıyorum. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiyim. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesiyim. Bir de şimdi kadına şiddetin tespiti ve önlenmesiyle ilgili bir araştırma komisyonu üyeliği yapıyorum. Yoğun
bayağı
bir çalışma içerisindeyim.
Evet, bayağı yoğunsunuz. Bununla ilgili bir ödül de aldınız galiba. Ya da en çok çalışan, en çalışkan milletvekili ödülü müydü ya da?
Yani ben iki dönemdir.
Evet, böyle bir şey hatırlıyorum sanki.
Time dergisinden, Meclis Haber dergisinden 6 yıl üst üste yılın çalışkan
doğru,
başarılı milletvekili ödüllerini aldım.
Bunu o zaman söylemeden geçmeyelim. Önemli bu yani. Evet.
Milletime, seçmenime, insanlarıma layık olmaya çalışıyorum. Zaman mefhumu yok. 24 saat telefonlarım açık. Herkesin sosyal medyadan, telefondan ulaşabileceği bir milletvekiliyim. Derdim, sevdam, hayalim, ülküm, ülkem.
Güzel. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin her zaman zaten çimentosu olmuş bir parti. Yani ülkenin birlik bütünlüğü denilince, vatan millet sevgisi denilince ilk akla gelen partidir. Rahmetli Başbuğ'un da bundaki emekleri mutlaka ki çok büyük gerçekten. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde hani 84'ten bu yana devam ede gelen Güneydoğumuzdaki terör hareketleri artık büyük bir ivme kazanmış ve gerçekten hepimizi tedirgin edecek bir raddeye ulaşmış bulunuyor sizin de malumunuz olduğu üzere. Ve gidişattan hepimiz endişeliyiz. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir temsilcisi olarak hem de zaten duyarlı bir, bu işlere duyarlı bir insan olarak. Gidişatı nasıl görüyorsunuz?
Efendim, Devlet Bahçeli ismi çok önemli bir isim. Sayın Doktor Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı. Ben partimiz için bir değer, bir şans olmaktan daha öte Doktor Devlet Bahçeli Türkiye'nin şansı. Öyle dönemlerden geçiyoruz ki, öyle senaryolar yazılıyor ki, öyle oyunlar tezgahlanıyor ki, o lider, o uzağı gören, o oyunları gören lider oyunları bozuyor, onları hayal kırıklığına uğratıyor. Bu ülkenin buyurduğunuz o birliği bozulmasın diye, o çimentosu çatlamasın diye, bin yıllık kardeşliği yara almasın diye bu hareketi ayakta tutuyor, teşkilatına hakimiyetini sağlıyor, hem milletine umut olmayı sürdürüyor, diğer taraftan da düşmanlarına bunlar varken biz emellerimize ulaşamayız mesajını veriyor. Terör uzun zamandır bizim kanayan bir yaramız. Efendim, bu terör çok çabuk biter. Biterdi. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş zamanında bize yetki verin, 6 ayda biz bunu bitirelim demişti.
Tabii.
Paniklediler ve Alparslan Türkeş'in fikriyle o zamanki özel harekat birlikleri tavsiyesiyle özel harekat birlikleri kuruldu. Yetiştirildi. Öyle cesur, öyle bilgili, öyle kararlı kadrolardan oluştu ki onlar. 5 tanesi Doğu Beyazıt'a gider, caddede yürürdü.
Hı, mesela.
O,
güzel.
Affedersiniz bir söz var. Köpeksiz köyde değneksiz gezen o teröristler.
Evet.
Ülkenin sahiplerini görünce ilk bir pis pis bakarlar. Ama ertesi gün o bakışlar ortadan kalkardı. Çünkü o 5 kişi devletti.
Çok güzel.
O 5 kişi güçtü, büyüktü.
Çok güzel.
Onlara bakışlarıyla, duruşlarıyla, yürüyüşleriyle biz buradayız. Biz buradayken o bayrak inmez, bu vatan bölünmez mesajını veriyordu.
Bravo.
Çünkü onların arkasında devlet vardı. Politika arkalarındaydı. Biz sizin yanınızdayız diyorlardı. Terörizm ya teslim alırsın biter ya teslim olursun biter. Terör bitince emperyal güç Türkiye üzerindeki hedeflerine ulaşabilmek için bu Türkiye'deki sakinliği, devletin hakimiyetini yıkmak için yeni oyunlar, yeni tezgahlar hazırladılar. Emin olun,
evet.
Türkiye'de bunların sayısı 10.000'i geçmez.
Efendim,
Devlet Bahçeli'ye,
evet.
Tunceli'ye gelemezsiniz dedi evet. Başbakan. Devlet Bahçeli Tunceli'ye gitti. 400 kişi Devlet Bahçeli'yi protesto etmek için toparlanabilmiş 400 kişiydi. Alana gelemediler. 400 kişi. 500 kişi değil. Bulamazlar 500 kişiyi. Tunceli halkı benim halkım. Özbeöz Türk. Benim sonum, benim soyum, kanım, canım bana nasıl karşı olur? Uludere'deki o Kürt kardeşim. O benim canım, kanım. Bu cumhuriyeti beraber kurduğum, tarihi birlikte yaşadığım, aynı kıbleye yöneldiğim, aynı Allah'a inandığım. O insan hiç benim karşımda olabilir mi?
Tabii.
Ona ben zarar verebilir miyim?
Tabii.
Kürt benim canım.
Çok güzel.
Alparslan Türkeş, sen ne kadar Kürtsen ben de o kadar Kürdüm. Ben ne kadar Türksem sen de o kadar Türksün demiş onlara.
Tabii.
Biz etle tırnağız. Biz birbirimizden ayrılır mıyız? Ama işte bu sayısı 10.000'i bulmayan, bu kadar değildi zaten 5.000 civarındaydı. Bu ülkenin herkes hangi etnik yapıda olursa olsun biz Kafkaslardan gelmişiz. Balkanlardan gelmişiz. Adımız Yörük olmuş, Çerkez olmuş, Gürcü olmuş, Boşnak olmuş, Pomak olmuş, Kürt olmuş. Ama biz ne mutlu Türk'üm diyene sözünde birleşmişiz.
Tabii.
Et ve tırnak olmuşuz.
Çok güzel.
Ay yıldızı bayrağın altında hepimiz.
Tabii.
Anayasa karşısında hepimiz eşit. Kanunlar karşısında hepimiz eşit. Eşit haklara sahip, eşit eğitim alan, eşit hizmet eden, eşit vergi veren, eşit yaşayan, gezen insanlarız. Ayrım yok. Ama bizi ayırmaya çalışıyorlar. Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da birçok farklı etnik yapı yaşar. Ama Almanya'da resmi dil Fransızcadır. Orada yaşayan herkes ana dilini konuşur, yaşar, ne yapar. Ama devletin karşısında, okulunda
tabii.
Fransızcayı konuşur.
Evet.
Almanya aynı şekil. Şimdi Türkiye'de siz Kürtçe Şırnak'ta eğitim yaptıracaksınız. Sonra geleceksiniz İstanbul'da veyahut da Balıkesir'de, İzmir'de. Sen Türkçeyi bilmezsen hangi fabrikada çalışacaksın? Hangi okulda öğretmenlik yapacaksın? Hangi iş yerinde gidip bir yerde çalışacaksın? Benim dilimi bilmek zorundasın. Dolayısıyla Türk dilinin, Türk dili bizim ortak paydamızdır. Sonra Türkçe böylesine bir Anadolu'ya sıkıştırılmış bir dil değil. Türk dili çok geniş bir coğrafyada hakim olan bir dil.
Çok tarihçi, kaynaktan beslenmiş değil mi? Çok
tabii. Tarihçi Hamilton diyor ki Viyana'dan Kore'ye kadar gidecek olursanız anlaşabilmek için sadece Türkçe bilmeniz yeterlidir diyor. Yani o coğrafyada Türkçe bilen herkes anlaşabiliyor. Lehçeler farklı olsa da. Şimdi siz Türkiye'de bir grup diretiyor diye bir resmi bilimsel karşılığı olmayan doğuya gittikçe Farsça'nın hakim olduğu, güneye indikçe Acemce'nin, işte Arapça'nın hakim olduğu, batıya doğru geldikçe Türkçe'nin hakim olduğu bir Osmanlıca dili gibi bir dile bir Kürtçe diyorsunuz. Ama Kürtçe bir tane dil değil ki. Lur var, Zaza var, Kırmanç var. Hangisi? Hep hangisine göre öğreteceksiniz?
Yani tek olsa bile zaten ülkenin ana dili bellidir. Tek dildir değil mi? Öyle
evet.
Değil mi?
Tabii ki anayasada böyle. Evet. Bunu tartışma konusu tabii yapıyorlar. Soruyoruz. Seneye bu çocuklar ikinci sınıfa mı gidecek? Yoksa Erbil'e mi gidecekler gidip orada okuyacaklar?
Galiba bütün bu anlattıklarınızdan ilk akla gelen şey acil olarak devlet otoritesinin doğuda kendini göstermesi gerekliliği.
Mutlaka.
Değil mi?
Bütün bunlar otoritesizlikten zaten. Yani bir vali oradaki askeri yetkili geliyor diyor ki sayın valim falanca mağarada ray sistemi kurmuşlar. Dışarıya silahı çıkarıyorlar rayla. Uçağı ateş ediyorlar. Sonra içeriye çekiyorlar. İçeriği göremiyoruz diyorlar. Oraya operasyon yapmak istiyoruz. İzin istiyoruz. Hayır diyor izin yok diyor vali.
Çekin zaten böyle diyor bir yetkinin valilere verilmesi de sonradan olan bir şey değil mi
tabii
efendim?
Tabii sonra bunlar yaptılar. Tabii. Yani asker çünkü evet gereğini yapıyordu. Askerden aldılar valiye verdiler bu kararları.
Teknik olarak da pek anlamlı değil anladığım kadarıyla değil,
tabii
mi? Yani operasyon
general,
yapacak olan evet.
Generale evet. Bu gibi güvenlik konusunda güvenlik uzmanı değil ki vali. Asker değil ki evet bu konuda karar versin. Stratejist değil ki. Evet. Bunu asker bilir. Oradaki generali siz kor generalin emri valinin emrine veriyorsunuz. Evet. Adam diyor ki böyle böyle diyor. Karşısındaki öbürü dinliyor sadece.
Ama tamam sorunları herkes konuşuyor ve haklısınız. Biz de sorunları şöyle bir toparlamış olduk. Çözüm noktasına gelecek olursak neler yapılabilir? Yani bu sorun nasıl çözülür? Çünkü siz ifade ettiniz. 10 bin kadar dediniz çapulcu. Öyle değil mi?
Aynen
şöyle
öyle
bir güç gösterirse bakın geçmişten örnek verdiniz.
Doğu ve Güneydoğu'da evet. Doğu ve Güneydoğu'da her tarafta olduğu gibi devlet otoritesini gösterecek. Bu zulmetmek, baskı yapmak değil.
Değil tabii.
Vali valini bilecek. Oralara kaç? 15 il mi var? 15 tane oraya vali göndereceksin. O vali Türk devletini orada temsil edecek. Duruşuyla, vakarıyla. Biz daima mağdurun yanındayız. Mazlumun yanındayız. Biz tarih boyunca zayıfın elinden tutmuşuz. Biz, hele ki biz kendi insanımızı koruruz, kollarız. Ona sahip çıkarız. Ona hiç zulmeder miyiz? 3-5 psikopatın yapmış olduğu yanlışı Türk devletine nasıl mal edebilirsiniz?
Peki efendim yine aynı süreci göz önünde bulundurduğumuzda acil ihtiyaç olan konulardan bir tanesi birlik beraberlik ruhu diye düşünüyorum. Yani toplumda büyük bir kamplaşma, kutuplaşma dikkatimizi çekiyor. Fakat bu tip durumlarda zaten yabancı gizli servislerin etkisi var. Yani içinde bulunduğumuz yani coğrafyada öyle jeopolitik, jeostratejik açıdan çok önemli bir coğrafya. Zaten dış güçlerin çok oyunu var. Zaten içeride aynı zamanda bu PKK ve uzantılarının çok büyük faaliyetleri var. Bölünme tehlikesi çok ciddi bir şekilde kapımızda. Hal böyleyken bizim toplum olarak uzlaşma kültürünü bir an önce yerleştirmemiz gerekmiyor mu?
Efendim, emin olun, inanın. Bütün bu olaylara rağmen Türk toplumunu kamplaştıramazlar, kutuplaştıramazlar. Hiçbir yerde, hiçbir Kürtle, hiçbir Türk'ün siz mahallenizde, komşunuzda, iş yerinizde birbirlerine husumet duyduğunu görüyor musunuz şu an? Benim arkadaşlarım var, komşularım
evet,
tabii, var.
Tabii, evet.
Hiç böyle bir şey yok.
Evet.
Yani PKK bunu beceremedi, başaramadı.
Evet.
Bizi karşı karşıya getiremez bunlar. Boşnaklar Türkiye'de, boşnaklar için televizyonda yayın yapmaya başladılar. İstanbul'da boşnak dernekleri ayaklandı. Biz Türk'üz dediler. Bizim dilimiz bize. Bize Türkçe yeter dediler. Siz ne karışıyorsunuz dediler. Ayaklandılar. Şimdi siz bunu Çerkez'e aynı şekilde yaptırabilir misiniz? Laz'a şuna buna yaptırabilir misiniz? Biz aynı hamurdanız. Aynı inançtanız. Benim babamın, dedemin, dedesinin ne olduğunu ben ne bileyim. Biz aynı coğrafyanın
tabii
insanlarıyız.
Tarihsel, kültürel, evet, bilimsel çok bağlılıklarımız
evet
var. Çok
bizim doğru. Kürt diye, Türk diye böyle ayrışma gibi bir lüksümüz olamaz. Biz birlikte rahmet var. Ayrılıkta azap var.
Çok güzel söylediniz.
Biz evet birleşirsek, bir olursak güçleniriz.
Tabii.
Ve biz birleştiğimiz zaman bizim karşımızda hiçbir güç duramaz. Bunu biliyorlar. Biz dünyanın en zengin toprakları üzerinde dünyanın en yoksul milleti kaderini bize yaşatıyorlar. Türkiye'de zenginle fakir arasındaki kat 13 kata çıkmış. Dünyada Malezya, Şili ve 3. sırada Türkiye zenginle fakir arasındaki uçurumun en büyük olduğu ülke. Bir tarafta gerçekten çok şatafat içerisinde yaşayan bir zengin zümre var. Öbür tarafta evinin kirasını ödeyemeyen, evinde tencereye koyacak yiyeceği olmayan. Bunları ben biliyorum. Her gün bunların içindeyim ben. Kaymakamlara, sosyal anlaşma vakıflarına, değişik illerde her gün onlarla kanka oldum ben. Şu evde diyorum, bu akşam kaynayacak tencere yok. Şu kadının evinin elektriği kesik, karanlıkta. Dört çocuk ışık karanlıkta kaldılar diyorum. Hakikaten Türkiye'de çok yoksul, çok mağdur insanlar var.
Efendim, başka bir konuya geçmek istiyorum ama tabii bağlantılı. Yeni yetişen gençliğin de böyle ideolojisiz bir gençlik yetiştirildiğini görüyoruz. Gerçi Milliyetçi Hareket Partisi'ni bunun dışında tutuyorum. Çünkü her zaman için rahmetli Başbuğ'dan bu yana hep bir ideoloji üzerine gençlik yetiştirdiniz siz. Fakat bu yani Türkiye'nin önemli bir eksiğidir aslında aynı zamanda, değil mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Efendim, Türkiye'de tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi gençliğe çok önem veriyor. Ülke ocaklarını rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeç kurmuştu. O ocaklarda...
Sizler de herhalde o ocaklarda...
Tabii ben de ocaklarda yetiştim. Evet. Ocaklarda başkanlık yaptım. Bizler Tarrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız diyen, İslam gurur ve ahlakı, Türklük gurur ve şuuru İslam ahlakıyla yetişmiş, Türk iki Mustafa'yı çok seven, Hazreti Muhammed Mustafa ve Mustafa Kemal, bizim dinimiz ve Türklüğümüz noktasında, milliyetimiz ve inancımız noktasında mihenk taşlarımız, vatan sevgisiyle ve Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği doğrultuda her gencin en az iki dil bilmesi, iyi eğitim alması ve ilime, bilime değer vermesi noktasında bir hedef ortaya koymuştur. Ülke ocakları bu anlamda çok güzel çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'nin her tarafında. Ülke ocakları genel başkanımız bir ilde ilkokul yaptılar. Sayın genel başkanımız bir üniversite kurma çalışmasında yine Ülke Ocakları perspektifinden hareketle. Ülke Ocakları biliyorsunuz Irak'ın kuzeyinde, Kerkük'te Türkmenler hem Peşmerge'nin hem IŞİD'in saldırısı altında. Peşmergeler bastılar Kerkük'ü. Oradaki nüfus idarelerini yaktılar. Türkmenlerin tapularını yok ettiler. Tarlalarını ellerinden alıyorlar. Evlerinden çıkartıyorlar. Türkmen o kadar çaresiz, o kadar sahipsiz kalmış ki geçti menden, geçti menden, gün geldi geçti menden, men merde köprü oldum, namert de geldi geçti menden diye hoyratlar söylüyorlar. Her dönemde bu zulümler üzerinden geçen ve sahip çıkılmayan bu insanlara Doktor Devlet Bahçeli ve Ülke Ocakları sahip çıktı. Genel Başkan Olcay Kılavuz, Sayın Olcay Kılavuz 17 tır topladığımız yardımları Kürt bölgesi denen bölgeyi aşarak, geçerek Kerkük'e gidip bir zorluklarla Türkmenlere o yardımları götürdüler. Türkiye Dışişleri Bakanlığı götürebilirsin dediler. Hudutta geçirmek istemediler. Karşıdan peşmerge sokmak istemedi. Biz dediler ülkücüyüz. Biz bozkurtuz. Biz bu yolu geçeceğiz. Türkmen kardeşimize de ulaşacağız dediler. Yardılar orayı ve geçtiler. Eğer onların burnu kanasaydı, eğer bir zarar gelseydi, onlar da biliyorlar ki Doktor Devlet Bahçeli susuyorsa, son sözünü söylememişse bu ülkenin, bu milletin geleceğini düşündüğü içindir. Söylenecek sözümüz var. Ülkenin biz bütünlüğünü istiyoruz.
Evet, biraz şu an başka bir konuya geçelim. Başkanlık sistemi biliyorsunuz tartışmaları var şu an gündemde yoğun olarak. Biz de başkanlık sisteminin Türkiye için uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bunu birçok açıdan uygun olmadığı kanaatindeyiz. Yani bilimsel olarak incelendiğinde zaten birçok sakıncası olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. Amerika'daki sistemden genelde örnek veriyorlar oraya atıfta bulunarak. Fakat Türkiye'ye getirilmek istenen sistemin de ne Amerikan modeli ne Fransa gibi yarı başkanlık hiçbiri değil, Türk tipi bir başkanlık tipi, Türk tipi bir başkanlık modelinin getirileceği söyleniyor. Fakat bunun içeriğinin nasıl bir şey olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Türk tipi başkanlık ne demek onu da bilmiyoruz. Amerika'dan örnekler veriliyor fakat Amerika'da da hani türünün en iyi örneği olan başkanlık sisteminde en iyi örneği olan Amerika'da dahi çok ciddi problemler yaşandığına şahit olduk. 2013 Ekim ayında biliyorsunuz kepenk kapattı, bütçe geçemedi, çok ciddi sorunlar yaşandı. 95-96'daydı yanılmıyorsam yine benzer sorunları Amerika yaşamıştı. Şimdi en iyi örnek artık demokrasi kültürü oturmuş, siyasi kültürü bizden çok farklı bir ülke olmasına rağmen onlar bile sorun yaşıyorsa zaten Afrika ülkelerinde, Latin Amerika ülkelerindeki durum da aşikar. Dolayısıyla bu sistemin bu açılardan olmayacağı kesin de efendim. Fakat bizim için daha öncelikli olan yönü olayın federasyona gitmesi ve federasyon aşamasından sonra da tabii ki zaten bir bölünme tehlikesi söz konusu olduğu için Güneydoğumuzda bunun kullanılarak, zemin yapılarak, başkanlık sisteminin zemin yapılarak bölünmenin sağlanması gibi bir ciddi endişe içerisindeyiz. Uzun konuştum. Siz ne dersiniz?
Yok, endişenizde haklısınız.
Evet.
Yol haritası bu. Başkanlık sisteminin istenmesinin ana sebebi bu. Türkiye için en geçerli sistem parlamenter sistemdir. Parlamenter sistem içerisinde demokratik kurallar çerçevesinde insanlara insan haklarının alabildiğine verildiği, herkesin demokratik haklarını kullanabildiği hür parlamenter sistem bizim genimize, ruhumuza, özümüze uygun sistemdir. Başkanlık sistemiyle başkanlık sistemi eyaletleri getirecektir. Yani Amerika'da başkan var ve eyaletler var. Türkiye'de başkan olursa işte eyaletler kurulur. Siz de kendi içerinizde valinizi, yöneticinizi, valileri kendileri seçecekler. Yani Diyarbakır Belediye Başkanı'nı seçiyor ya Diyarbakırlı. Valiyi de Diyarbakırlı seçecek. İşte nasıl geçen gün elektrik paralarını ödemeyenlerin
evet.
önüne geçip elektriği kesemezsiniz diyerek yürüyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı gibi vali de ondan sonra öne geçip yürüyecek. Çünkü onlardan biri olmuş olacak. Yani bir PKK'lı orada vali olacak.
Başkanlık sistemi Türkiye çok için zararlı, değil mi?
Evet. Çok zararlı bir sistem. Asla olmaması gereken, buna geçit verilmemesi gereken bir sistem. Bir Türkiye için en uygun olan üniter yapının korunduğu herkesin merkezi hükümete bağlı olduğu, o hükümetin bütçesinin, kaynaklarının her vatandaşa adaletli bir şekilde dağıldığı, hizmetlerin ana hizmetlerin, eğitim, güvenlik, sağlık hizmetlerinin devlet tarafından yapıldığı, tabii ki özelleştirme olacak, tabii ki özel sektör bu hizmetleri birçoğunu yapacak. Ama o orkestra Ankara'dan yönetilecek. Bu ülkenin başkenti Ankara'dır. Evet, evet. O anayasanın resmi dili Türkçedir.
Bu çok önemli.
Milliyetçi Hareket Partisi,
evet.
Türk milliyetçileri, ülkücüler, vatanseverler, Kuvayi Milliye ruhuna sahip olan insanlar, başka partilerin içerisinde de bu ruhta olan milyonlarca insanımız var. Doğudaki kardeşlerimiz, bu et ve tırnak haline geldiğimiz milletimizin bölünmesini istemeyen, ay yıldızı bayrağı dalgalanmasından onur duyan tüm halkımızın bu ülkenizin bilmesi gerekiyor ki bu ülkeyi kurtaracak yegane güç, siyasi irade, teslim alınamayan parti MHP. Bir sürü operasyonlara rağmen başı koparamadılar. CHP'yi kopardılar. İkna edemediler, imha ettiler. MHP'yi imhaya güçleri yetmedi. Bugüne kadar Amerika'ya gitmeyen tek siyasi parti lideri Devlet Bahçeli'dir. Amerikan yetkililerin kendisiyle görüşme taleplerine önce hükümetle görüşün, sonra gelin deyip kendi görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığı'ndan bir memuru yanında görevli bulundurarak görüşmeleri sağlayan, hükümetle ilgili sorulara biz kendi iç işlerimiz konusunda yabancıların yanında konuşmayız diyen bir devlet adamı. Türk milleti Devlet Bahçeli'ye güvensin, ona inansın. Bilsin ki onun gösterdiği yolda refah vardır, huzur vardır, barış vardır, kardeşlik vardır. O büyük bir efor sarf ederek, yırtınarak, çırpınarak millete duygularını, düşüncelerini anlatmaya çalışıyorum.
Sayın Devlet Bahçeli'nin geçen hafta da çok güzel çıkışları oldu. Yine devletimizin hani küllerinden yeniden doğacağıyla ilgili çok evet. güzel bir çıkıştı. Tam bir devlete sahip çıkış örneğiydi.
Evet.
Bunun öncesinde de yine geçmişte gençleri sokak hareketlerinden çekmesiyle de çok önemli bir hizmet etmiştir, hizmet yapmıştır bu ülkeye kendileri. Sağduyusuyla, vicdanıyla. Zaman zaman attığı tweetlerde de yine gerçekten çok aklı selim sahibi bir şey çizgi sergiliyor. Ve bence güzel olan şeylerden biri de efendim, milletimizi irite eden şeylerden bir tanesi, körü körüne muhalefet. Siz de bir siyasetçisiniz, mutlaka şahit oluyorsunuzdur siz de buna. Yani elbette ki siyaset, tabii ki farklı siyasi partiler, farklı politik anlayışlar sergiliyorlar. Bunları savunuyorlar. Bir anlayış farklılıklarını tabii ki savunacaklar, bu doğaldır. Ama körü körüne muhalefet, bu ben psikoloji olarak, kişi olarak düşündüğümde dahi, yani herhangi bir fert olarak, bende de olumsuz bir etki meydana getiriyor. Ama güzele güzele, güzele güzel, doğruya doğru, yanlışa gerektiğinde yanlış diyebilmek, o zaman güven oluşturuyor. Ve ben Devlet Bahçeli'de bunu da zaman zaman gözlemliyorum. Milli menfaatler mevzu bahis olduğunda destek veriyorsunuz, öyle değil mi efendim?
Efendim şöyle, tabii MHP kendi de kurumsal yapısına ait bir yapısı, düşüncesi, ideolojisi olan bir parti. Bazen MHP'nin düşüncelerine de örtüşen tasarılar geliyor. Biz destek veriyoruz. Bize uymayan düşünceler geliyor, bir teklif geliyor. Ona karşı çıkıyoruz. Şimdi birine destek verdiğimiz zaman hükümete destek veriyor diye CHP tavır alıyor. Ama karşı çıktığımızda ya da CHP de karşı çıkmış oluyor. CHP ile birlikte oluyorsunuz deniyor. Kardeşim, doğru tektir.
Tabii.
Böyle bir durum karşısında biz işte referandum yapıldı. Anayasa reformu. Biz hayır dedik. Ülkenin geleceğine nasıl bir zarar geleceğini gördük. Bugün OECD ülkelerin arasında hukuka halkın güveninin %85 noktasında azaldığı bir ülke olarak görünüyor Türkiye. Hiç kimse adalete güvenmiyor şu an. Tek kalan umut Devlet Bahçeli. Şu seçimlerde ben de ilimi, yani haftanın 3 günü Ankara'da, 3 günü de Balıkesir'de geçiren, seçim bölgemde geçiren bir milletvekiliyim. Halktaki, CHP'deki, AKP'deki değişimleri görüyorum. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir parlayan yıldız olduğunu ve halkın bir defa gerek CHP'li gerek AKP'li sorulan seçmenin %90'ı kendi partinize vermediğiniz takdirde hangi partiye verirsiniz sorusunun karşılığı hepsi MHP. AKP'li MHP'ye veririm diyor. CHP'li MHP'ye veririm diyor. MHP böylesine bu ülkenin bir ortak faydası. Bunun tabii bahsettiğim gibi Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli milletimiz için hakikaten büyük bir şans. Yani sadece partimiz için değil, onun iradesi eğer olmasaydı Türkiye'yi hallaç pamuğuna çevirirlerdi. Hedeflerine şimdiye kadar çoktan ulaşırlardı. Mafyayı alabildiğine harekete geçirirlerdi. Sokakları karıştırırlardı. Devlet Bahçeli bunları görerek referandumda hayır dedi. Bir de MHP ortak akıllı hareket eden bir parti. Merkez Yürütme Kurulumuz, Başkanlık Divanımız, Türkiye'nin bütün meseleleri orada değerlendirilir, tartışılır.
İstişareye açık mısınız?
Ortak, genelde? Evet. Ortak akıl oluşulur.
Evet.
Ve Genel Başkanımız o ortak fikri savunur. Herkes buna uymak zorunda. Tartışılmaz ondan sonrası. Karar verilmiştir.
Efendim, yaklaşan seçimlerde HDP'nin parti olarak seçimlere girme durumu biliyorsunuz söz konusu. Bunun arkasında bir takım oyunların yattığı ile ilgili spekülasyonlar ya da gerçekler, bilemiyorum, kamuoyunda yer alıyor. Bunun da ciddi bir tehlike olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
HDP bağımsız girerek kendi gücünü sınamak isteyecek. Kendi başına meclise girmeye çalışacak. Böyle bir durumda milletvekilleriyle anayasa değişikliği noktasında AKP'ye destek verecek. Giremezse bölgedeki ikinci parti konumunda olan AKP, onların seçemediği milletvekillerini kendisi alacak. Yine o boşluğu doldurmuş olacak. Yani biz Türk Devleti'nin geleceği, milletin geleceği adına orada bir hayır yok. Her iki türlü de yok.
Yani o zaman zorlu bir şu an seçim süreci bizi bekliyor herhalde.
Tabii. Yani bir kuvvar ruhuyla çalışılması gerekiyor. Milletvekili çalışsın, teşkilat çalışsın değil. Her parti, her vatansever, meydan meydan, sokak sokak, ev ev, kahve kahve, köy köy, herkes birbirini anlatacak. Buna geçit vermeyecekler. Bunun başka yolu yok.
Efendim siz az önce konuşmalarınız sırasında çok güzel ifade ettiniz zaten Türk-Kürt kardeşliğini. Milliyetçi Hareket Partisi'nde zaten böyle bir bakış açısının olamayacağını, yani bir ırkçı bir kafatasçı bir yaklaşımının zaten söz konusu olmayacağını. Yine ben rahmetli Başbuğ'dan örnekler veriyorum zaman zaman ama zaten Devlet Bahçeli de aynı şey tablonun bir parçası, yani farklı düşünmüyorum mutlaka ki. Sayın Başbuğ'un hep bir Türk İslam ülküsü vardı değil mi? Türk İslam sentezi, Büyük Türkiye, Türkiye devletlerle birleşme hayali vardı. Biraz bize bundan da bahseder misiniz? Bu çünkü çok kökleşmiş bir konudur. Şu an birebir konumuzla ilgisi olmayabilir ama yeri gelmişken bahsedelim.
Efendim, Türk milliyetçileri, ülkücüler, dünyanın neresinde Türk varsa o Türk'ün derdini dert edinen, Türk milletini önce Anadolu, önce Türkiye Cumhuriyeti, buradaki 76 milyon insanımızla ekonomik kalkınmasını sağlamış, kendi kaynaklarımızı harekete geçirmiş, ithal değil, üreten ekonomiyle, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, ticarette, dünyanın en güçlü bir ekonomisi haline Türkiye'ye getirmek için büyük bir seferberlikle, bir çalışma, kimliğimizi unutmadan, milli hedefler doğrultusunda, Atatürk'ün 1938 yılında yazmış olduğu, siz bugün Azerbaycan, Özbekistan, Türkistan, Kırgızistan, bugün Kırım, Rusya'nın hegemonyası altındadır. Ama tarih içerisinde onlar kendi kimliklerine bağlı kaldırdıkları sürece bu ilahi devam etmeyecek. Bir gün onlar bağımsızlıklarına kavuşacaklar.
Ve bunun için hazırlık yapın diyor.
Bunun için hazırlık yapın. Evet. Kültürel bağlarınızı onlarla koparmayın. Onlarla diyaloglarınızı koparmayın şeklinde tavsiye eden bu mealde bir mektubu vardı rahmetli Atatürk'ün. Evet. Ülkücüler, Türk milliyetçileri bu bakışla, bu kültürle hep yetişmişlerdir. Tabii o devletler Sovyetlerin hegemonyasındayken bizler ülke ocaklarında Kırımlı Cemiloğlu'nun cezaevinde Rus Sibirya zindanlarında çilelerini hep yüreğimizde hissettik. Onların esir olmaları koskoca 120 milyon söylemek kolay dile. Neden kızıl çizme altında ezile? Çöldeki zenciler bile koşarken hürriyete. Niye sen ağlayasan? Niye sen yas tutasan? Moskov gülerken karalar bağlayasın. Bana ne Yahudi Karl Marx'ın yumurtladığı tezden? Bana ne Vietnam'da ölen melezden? Senin tutsak olmandır beni ağlatan özden. Niye sen ağlayasan? Niye sen yas tutasan? Eller gülerken karalar bağlayasan? Yanındayım kardeşim, elimde silahım. Tek isteğim hür yaşaman. Bu mu benim günahım? Azerbaycanlı, Özbekistanlı, Kırgızistanlı kardeşime cesaret ver Allah'ım. Çağlasın, ağlamasın, öz torparında karalar bağlamasın diye şiirlere dökmüş. Onlara olan bağımızı, onlara olan sevgimizi, onlara olan özlemlerimizi dile getirmiştik. Gerçekten öyle oldu. Türkiye'yi komünist yapmak için Rusya para harcaya harcaya. 12 Mart muhtırası verildiğinde Türkiye'de tespit edilen 1740 Rus ajanı tespit edilmişti. Bunlar genelde işte Marksist sol örgütlerin içerisinde ülkücüleri faşist diye suçlayarak hep öldürdüler bizi. Hep öldürdüler. Dursun Önkuzuları. Yani Anadolu'nun her tarafı, benim kaç arkadaşım şehit oldu. 5000'in üzerinde biz kendi canımızı verdik. Dünyada milliyetçi hareket kadar sosyal maliyeti yüksek bir başka siyasi hareket yoktur. Bir ideoloji yoktur. Bir teşekkür yoktur. Milliyetçi hareket toprağa şehitler vermiştir. Zindanlarında insanlarını, istikballerini kaybettirmiştir. Dulu, şehidi, gazisi, yetimi en çok olan harekettir.
Ama 80 öncesinde ülkemizde komünizm ihraç edilmesinin de önünde duvar teşkil etmiştir.
Set
değil mi?
Olmuştur.
Set, kesinlikle.
Ona geçit vermemiştir. Öle öle 12 Eylül'de ülkücüler zaman kazandırmıştır. 12 Eylül olmuştur. 12 Eylül de ülkücüleri ezmiştir. 9 ülkücüyü Kenan Evren denge olsun diye astık.
Evet.
Demiştir. Denge olsun
biraz onlardan,
diye.
Biraz onlardan, biraz bunlardan,
evet,
değil mi?
Evet. Böylesine tavırla suyu taşıyanla testiyi kıranı bir kabul eden bir anlayışla ülkücülere çok büyük zararlar vermiştir. Ondan sonra Turgut Özal da MHP'yi hırpalamıştır, yaralamıştır. Birçok insanımızı işte vaatlerle almıştır. Birçok partinin içerisinde omurgasının oluşturan kişilere bakın, kökeninde hep ülke ocaklarından bizim mekteplerinde yetişmelerdir. Ama zaman içerisinde şartlar onları oralara götürmüştür. Ülkücüler yerindedir. Milliyetçi hareket dimdik ayaktadır. Sovyetler bugün dağılmıştır. Sovyetler de bizim komşumuzdur, müttefikimizdir, arkadaşımızdır, kardeşimizdir, bölgemizin insanıdır. Onlara da düşmanlık olmaması gerekir. Ticaretimizi, alışverişimizi yapmalıyız. Ama Türk dünyasına zarar vermemeliler. Böylesine biz dünyaya sevgisizlikten çoraklaşan gönüllere sevgi tohumu ekmeyi, yetiştirileceğimiz sevgi çınarlarıyla tüm insanlığı sarmayı gaye edinen, Yunusça, Mevlana'ca dünyaya bakan bir inancın, bir ülkünün mensuplarıyız. Başbuğumuzdan Sayın Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli'ye ve bundan sonra ilerleyeye bu dünya var olduğu sürece, hı hı, Türk devleti, Türk milleti, Türk dili, Türk bayrağı yaşayacak.
Maşallah, çok güzel gerçekten. İnşallah. İşte bundan dolayı gerçekten her zaman bir güvence olarak, bir sigorta olarak görülüyorsunuz.
Evet. Yani milletimiz yemin olsun.
Evet.
MHP varken ihanete geçit yok. Asla. Türkiye'nin 700 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bor yataklarımız var. Toryum yataklarımız var. Öyle bir platoya sahibiz ki biz, güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle biz enerji sorunumuzu çözebiliriz. Almanya'ya gittiğinizde görüyorsunuz, güneş tarlaları var. Güneşi günde kaç saat görür o tarlalar? Türkiye'de güneş batmıyor. Böylesine bir ülkeyiz. Böylesine bir zengin kaynakların insanlarıyız. Allah milletimizi, devletimizi korusun. Dürüst çalışan herkesle biz biriz, beraberiz. Yolumuz onlarla her zaman vardır. Biz cephe mücadelesi veriyoruz. Yerimiz belli, şeklimiz belli, duruşumuz belli. Milletimiz emin olsun, biz cephedeyiz. Hiç geri gitmedik. Hiç söylemlerimizi değiştirmedik. Biz 30 sene önce ne diyorsak, 46 yıl önce kurulurken partimiz ne dediysek, bugün aynısını söylüyoruz. Ya dün fikrimiz yanlıştı, bugün böyle. Bazıları diyor ki ya çok değişmişsiniz diyor. Biz sizi diyor işte kaba kuvvet, vurducu falan bilirdik diyor. Kardeşim değil. Biz... Yani şimdi başbuğum derdi ki, burada seminerler verirdi, gelirdik. Kavga etmek yok. Ama dayak yemek de yok derdi. Biz dayak yemeyen bir nesiliz. Yani kavga etmiyoruz. Ama dayak da yemiyoruz. Yani.
Tabii. O zaman şunu söyleyebilir miyiz efendim? Tekrar toparlayacak olursak. Ne dedik? Türkiye'de herhangi bir özellik, federasyon adı her ne şekilde kibarlaştırılırsa kibarlaştırılsın. Toplumumuza böyle alıştırılarak empoze edilmeye çalışılsın. Sonu bölünmeye gidecek olan herhangi bir adımı, herhangi bir zemini hiçbir şekilde hep birlikte kabul etmiyoruz değil mi? Etmemiz mümkün değil. Genel af, şehitlerimizin, bunca şehidimizin yani ahı varken bölücü başını ve ekibini olduğu gibi sokağa salmak, onları hiçbir şey olmamış gibi affetmek. Yani aynı şekilde bu bizim için, hepimiz için söylüyorum, bütün Türk milliyetçileri için, bütün Türk milliyetçileri derken milliyetçiliği kastediyoruz tabii ki, kafatası milliyetçiliği diye yeri gelmişken belirtelim. Hiçbir şekilde kabul edilemezler arasında.
Milliyetçilikte kafatası ırkçılık yoktur. Kesinlikle. Millet vardır.
Tabii.
Yani bir millet, bir kültür vardır.
Tamamen katılıyorum. Son zamanlarda bu kelimeye karşı da bir irade olanlar oluyor. Doğru. Yeri geldikçe açıklıyorum sadece. Doğru. Yoksa hemfikiriz. Dolayısıyla bütün bunların bizim için kabul edilemez olduğu ve iş böyle bir noktaya geldiği takdirde, yani gerekirse dünya savaşı çıkartıp hiçbir şekilde böyle bir şeye izin vermeyeceğimizin bilinmesi gerekiyor. Doğru mu?
Çok Burhan doğru. Bey? Çok doğru.
Gerekirse hep birlikte canımızı vermeye, şehit olmaya hazırız. Bu böyle kesinlikle bilinsin değil mi?
Sayın Genel Başkanımız, biz Anadolu'yu yeniden fethederiz, o bayrağı oraya dikeriz demişti. Bayrağı indirenlere karşı.
Evet. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin sağduyulu olması, şu an sokaklardan çekilmiş olması, fakat bu
korktu anlamına gelmesin.
Değil mi efendim? Evet.
Yani biz bugün sevgiyle, hoşgörüyle bakıyorsak, demokratik kurallar içerisinde haklarımızı, Türk milletinin menfaatlerini savunuyor isek, bu sanılmasın ki yani dağa çıkıp ben her dediğimi yaptırdım. O dağlar bizim, biz yabancı yerler değiliz. Biz dağlardan, o dağlar bize hiç yabancı değil. O dağlar bizim dağlarımız. Biz de çıkarız o dağlara, tepeleriz onları.
Evet, bu da böyle hiç, bilinsin.
Tabii, hiç merak etmesin. Evet. Milletimiz emin olsun.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programımızın ben sonuna geldik.
Ben teşekkür ederim.
Son vermek istediğiniz mesajlar varsa onları da alayım, toparlayalım ve bitireyim.
Efendim, siz terörden, terörle başladınız. Biz inancımız gereği birlikte rahmetin olduğunu, çok ayrılıkta güzel azabın olduğunu.
Bununla başlamıştınız, bununla bitiriyorsunuz. Çok güzel.
Bununla bitirelim. Evet. Bu ülkede biz biriz. Birbirimize muhtacız. Dediğimiz gibi Türklüğümüz, bayrağımız, vatanımız, milli değerlerimiz, bizim ortak paydamız bunlar. Ankara, başkentimiz asla değişmeyecek, tartışılmayacak. Anadolu insanı Anadolu'nun her tarafında yüreği bu milletin birliği için, vatanın bütünlüğü için çarpan insanlarımız söylenen sözlerden rahatsız oluyorlar. Yapılan olaylardan rahatsız oluyorlar. Milletimizi göreve davet ediyoruz. Sahipsiz vatanın batması haktır. Siz sahip olursanız bu vatan batmayacaktır. Herkes kendi görevini yapacak. Herkes kendi vazifesini yapacak. Ondan sonra da ah vah demeyecek. Vatan elden giderse ne makamın senin kalır, ne de dükkanın kalır, evin kalır, ne de karım diyebilirsin, ne kızım diyebilirsin. Hepsini elinden alırlar. Cas cavla kalırsın. O yüzden şimdiden bunları düşünerek, geleceği düşünerek akıllı hareket etmek, aklımızı başımıza almak ve doğru adımlar atmak zorundayız. Başka Türkiye yok. Bizim başka gidecek yerimiz de yok. Türkiye ya bizim ya hiç kimsenin.
Vatan gitmişse, millet gitmişse, yani vatan topraklarını verdikten sonra haysiyet de gitmiştir, şeref de gitmiştir. Değil mi?
Evet,
seyirci kalındıktan
hiçbir şey kalmaz.
Sonra. Asıl haysiyet, asıl şeref burada aranması gerekiyor.
Kesinlikle.
Öyle değil mi?
Kesinlikle evet. Efendim.
Tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran Bulut'la yapmış olduğumuz Birlik Zamanı programının sonuna geldik. Bir başka konukla önümüzdeki hafta yine karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.